Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 İsven 1402, Hicri Kameri 17 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 27 Şubat 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız sabah bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası açısından seçimler ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı Siyoni Seçim tüm dünya için en somut tehlikedir açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Ali Cohen'in Özyeğin mevkidaşı ile de bir araya geldi. Siyonist rejim savaş uçakları Gazze şehrinin muhtelif bölgelerini bombaladı. İsrail 400 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul etti. Ve Abbas Filistin Özel Yönetimi'nin istifasını kabul etti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin sadece savunmasız Filistinliler ve Batı Asya bölgesi için değil, tüm dünya için en acil ve somut tehlike olduğunu söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün pazartesi günü Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Avrupa Merkezi'nde düzenlenen silahsızlanma konferansında şunları kaydetti. Uluslararası toplum, işgalci apartheid ve savaş talep Siyonist rejimin dünya barışına yönelik oluşturduğu benzeri görülmemiş tehdidi ciddiye almalı ve bu tehditle yüzleşmek için kararlı bir karar almalıdır. Emir Abdullahyan şunları ekledi. Amerika destekli Siyonist apartheid rejimin son 5 ayda Gazze şeridinde gerçekleştirdiği vahşi soykırım sırasında gösterdiği vahşet bölgeyi büyük ve yakın bir çatışmaya doğru iten tehlikenin aşırı düzeyini gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı, Siyonist işgal rejiminin Amerika ve diğer bazı batılı ülkelerin desteğiyle o kadar cesaretlendiğini ve hem Gazze şeridinin mazlum halkını hem de bölge ülkelerini utanmadan nükleer silahlarla tehdit ettiğini belirterek şunlar söyledi. Soykırımcı Siyonist rejimin tüm nükleer silah depolarının imha edilmesi ve tüm nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın koruma ve doğrulama mekanizmaları altına alınması gerekmektedir. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin insanlığa ve yerküreye karşı en büyük tehdit olan soykırımcı İsrail rejiminin tüm nükleer silahlarını ısrarla imha etmek istediğini belirterek, tam nükleer silahsızlanma, Hiroşima ve Nagasaki felaketlerinin tekrarını önlemenin tek geçerli ve güvenilir yoludur vurgusunda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze şeridindeki Siyonist rejimin soykırımı konusunda eylemsizliği 100 yılın diplomatik felaketi olduğunu söyledi. Bir haber ajansının bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Cenevre'deki diplomatik görüşmelerin devamında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumun üst düzey bölümünde Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan Filistin oturumunda soykırımcı Siyonist rejimin özellikle Gazze şeridinde Filistinlere karşı işlediği savaş cinayetlerinin devam etmesini, savaşın kapsamının genişlemesini ve sonuçların uluslararası barış ve güvenliğe gerçek bir tehdit olarak değerlendirdi. Emir Abdullahiyan, soykırımcı İsrail rejiminin Filistin halkı üzerinde hiçbir hakkı olmadığını, hatta Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yaşayanları Mısır ve Ürdün topraklarının bir kısmına taşınmaya, zorlamaya çalıştığını belirterek savaşın şiddetine ve ağır sonuçlarına rağmen Gazze Şeridi halkının zorunlu göçü hiçbir zaman kabul etmediğine dünya tanık oldu açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı, işgal altındaki topraklardaki krizin çözümünün Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına ve Batı Şeria'daki savaş suçlarını derhal durdurmak olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti, Filistin milletini uluslararası hukuka ve kendi kaderini tayin hakkına dayalı işgale karşı her zaman savundu ve kararlılıkla savunacaktır diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Cenevre'deki diplomatik faaliyetlerinin devamında Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Ilana Valtonen'i Finlandiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasından dolayı tebrik ederek İran'ın iki ülke arasındaki ilişkileri en iyi seviyeye getirmekle ilgilendiğine işaret ederek bu amaçla ortak bir yol haritası geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Gazze krizine ve %70'i kadın ve çocuk, 30 binden fazla Filistinlinin ölümüne değinen Emir Abdullahiyan şunlar söyledi. Ne yazık ki insan hakları meselesinin siyasallaşması nedeniyle insan hakları iddiasında bulunan bazı ülkeler tüm bu korkunç cinayetlerle ilgili hakikati arayan bir komitenin kurulmasına izin vermedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı da bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran'ı ziyaret daveti için teşekkür etti ve İran İslam Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkar alanlarında diyaloğun devam etmesini memnuniyetle karşıladı. Valtonen Gazze'deki endişe verici insani durumu iki ülkenin ortak kaygısı olarak nitelendirerek bir insanlık trajedisinin önlenmesi için çabaların sürdürüleceğine inanıyoruz ifadesinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cenevre'deki uluslararası toplantıların oturum çerçevesinde Endonezya Dışişleri Bakanı Bayan Retno Marsudi ile bir araya geldi. Hüseyin Emir Abdullahiyan bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Endonezya'da son seçimlerin yapılmasını tebrik ederek Filistin'i desteklemek için son aylarda Endonezya'nın çok iyi çabalarına atıfta bulunarak bu ülkeye teşekkür etti. Emir Abdullahiyan, İran'ın Gazze konusunda İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantı yapma teklifine değinerek bu toplantının yakın zamanda yapılmasını umduğunu ifade etti. Emir Abdullahiyan, Filistinlilere yönelik soykırımı sona erdirmek amacıyla bu rejime baskı uygulamak için Siyonist rejimle ekonomik ve ticari işbirliğini kesmek de dahil olmak üzere İslam ülkelerinin ellerindeki kapasiteyi kullanmalarının önemine vurgu yaptı. Endonezya Dışişleri Bakanı, İran'la İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü bir toplantı yapılması teklifindeki girişimden dolayı teşekkür etti. İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluşunu Filistin meselesine destek olarak değerlendirdi ve bu örgütün bu hedefe bağlı kalması gerektiğine vurgu yaptı. Retno Marsudi ayrıca şunları kaydetti. Filistin halkı açlık, ilaç ve tıbbi ihtiyaç eksikliği nedeniyle topluca ölüyor ve İslam ülkelerinin bu insanlık trajedisini durdurmak için etkili adımlar atması gerekiyor. Her iki taraf ayrıca ortak istişarelerin devamına vurgu yaptı.
Siyonist rejimin ordusu bu sabah da Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürürken savaş uçakları bölgedeki yerleşim bölgelerini bombaladı. İran'ın Filistinli Sema Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Siyonist savaş uçakları Der mahallesi de dahil olmak üzere Gazze şehrinin çevresini bombaladı. Öte yandan Siyonist rejimin topçu birliği Gazze şeridinin güneyindeki merkez vilayetin kuzey ve doğu bölgeleri ile Han Yunus'un doğusunu hedef aldı. Ayrıca Gazze'nin batısındaki Tel el-Havi mahallesinin güneyi de Siyonist topçu saldırılarından kurtulamadı ve aynı zamanda Siyonist savaş botları Gazze'nin güneybatısındaki Acil'in sahili ile merkezindeki Nusirat sahilini bombaladı. Öte yandan Batı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki Haşin bölgesi de Siyonist rejim güçleri tarafından hedef alındı. Saldırgan Siyonist rejim güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Beleh bölgesine de hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist ordusunun son 24 saat içinde 10 cinayet işlediğini, bu cinayetlerin sonucunda 90 Filistin vatandaşının şehit olduğunu ve 164 kişinin de yaralandığını duyurdu. Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana bu şehitlerin de dahil olduğu Filistinli şehit sayısı 29.782'ye, yaralı sayısı ise 70.043'e ulaştı.
Katar'ın El Cezire kanalı bu sabah ırkçı İsrail'in 400 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini bildirdi. İran'ın haberine göre isminin gizli kalmasını isteyen bu kaynaklar El Cezire'ye İsrail'in serbest bırakmayı kabul ettiği kişiler arasında ağır suçlara sahip kişilerin de isimlerinin görüldüğünü belirtti. Söz konusu kaynaklar bu 400 kişinin serbest bırakılmasının bu rejime ait 40 İsrailli kadın ve yaşlı esir karşılığında yapılacağını sözlerine ekledi. El Arabiye yayınladığı raporda Katar'ın başkenti Doha'nın pazartesi günü Gazze'deki ateşkesle ilgili yeni bir tur müzakere ev sahipliği yaptığını ve bu görüşmelerin Siyonist rejimin temsilcileri, Hamas temsilcileri ve Türkiye'den Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri arabulucuların katılımıyla gerçekleştiğini duyurdu. El Arabiye bu müzakerelerin hedefinin Gazze şeridinde ateşkes ve Filistin ve Siyonist esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya varılması olduğunu değerlendirdi.
Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas pazartesi gecesi Başbakan Muhammed Iştiye başkanlığındaki Filistin Özel Teşkilatı'nın istifasını kabul etti. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Iştiye hükümetinin istifası Filistin Özel Yönetimi Başkanı Muhammed Abbas ile yaptığı görüşme sonrasında kabul edildi. İşte hükümetinin istifasını kabul eden Abbas, istifa eden başbakanı yeni kabine oluşana kadar işlerin gidişatından geçici olarak sorumlu tuttu. Haber kaynakları pazartesi sabahı Muhammed İştiye başkanlığındaki Filistin Özel Yönetimi hükümetinin istifa edeceğini bildirdi. Ayrıca Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın bir kaynağı daha önce El Arabiye kanalına bu hareketin Abbas'ın özel yönetim hükümetinde yapılacak değişiklikleri umursamadığını söylemişti. Hamas'ın tüm grupların fikir birliğiyle bir Filistin ulusal hükümeti kurmak istediğini belirten kaynak şunları kaydetti. Bir sonraki hükümetin belirli görevleri ve geçici bir süresi olmalıdır.
Suriye Başbakanı İran İslam Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat anlaşmalarının uygulanmasına vurgu yaptı. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre pazartesi günü Suriye Başbakanı Hüseyin Arnuz, İran'ın bu ülkedeki büyükelçisi Hüseyin Ekber ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Suriye hükümeti Tahran'la ikili işbirliğinin geliştirmesi ve bu işbirliğinin önündeki engellerin kaldırması için her türlü tedbiri almaya kararlıdır. Suriye Başbakanı ayrıca iki ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda ortak projeler başlatılmasının önemine işaret ederek Şam'ın Tahran'la her alanda işbirliği için yeni ufuklar yaratmaya çalıştığını sözlerine ekledi. İran'ın Şam Büyükelçisi de birçok İran şirketinin Suriye pazarında faaliyet gösterme ve hayati sektörlerini destekleme konusundaki istekliliğini ve hazırlığını açıklayarak şunları söyledi. İran, Batı'nın yaptırımlarıyla başa çıkmak ve bu ülkeye yönelik ablukayı kaldırmak için Suriye ekonomisini destekleyecek her türlü çözümü sağlamaya devam edecektir. Enerji, ulaştırma, ticaret ve bankacılık borsalarında işbirliğinin geliştirilmesi ve çeşitli ekonomik alanlarda koordinasyon düzeyinin artırılması Suriye Başbakanı ile İran Büyükelçisi arasındaki görüşmenin diğer maddeleri arasında yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı bu kuvvete ait helikopterlerin savaşa hazır olma durumunun dünya standartlarından %7 daha yüksek olduğunu belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Yusuf Kurbani dün yaptığı açıklamada helikopter üreten gelişmiş ülkelerde savaşa hazırlık standardının %75 olduğunu ancak İran'da bu oranın tüm yaptırımlara rağmen %82 olduğunu belirterek yaptırımlara rağmen bu gücün helikopterleri çalışamaz olmadı ve artık İran Hava Kuvvetleri pilotları bu görevi yerine getirmeye hazır açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, dünyadaki gelişmiş bir helikopter neyle donatılmışsa İran ordusunun hava kuvvetleri helikopterlerinin de onunla donatıldığını belirterek, parça imalat hareketi İslam devriminden sonra başlatılmış olup bugüne kadar 800 bin adet tirajda 852 çeşit parça üretilip helikopterlere monte edilmiştir ifadesinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato, bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız bunları konuştuk dedi. TRT'nin haberine göre Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il seçim işleri başkanları toplantısının ardından parti genel merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Amerika'nın F-16 teslimine ilişkin bir takvimlendirme söz konusu mu? Amerikalı senatörler ile de görüştünüz. Bu görüşmeler Türkiye'nin F-35 projesine dönüşüne kapı aralar mı sorusu üzerine şunları kaydetti. Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato, senatörlerle yaptığımız görüşmede F-16 ile ilgili ne adımlar atarız onları görüştük. Arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz, takipçisiyiz.
Ve son haberimiz, Ukrayna'da Abrams tankının imha edilmesine değinen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Amerikan tanklarını da ateşe vereceğini söyledi. El Alem'in haberine göre Dmitri Peskov, pazartesi günü savaşçılarımız başından beri bu tankların da diğer tanklar gibi yanacağını açıklamıştı ifadesinde bulundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Üç ayın fazileti konusuyla ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuz Dinalimiz Hayni Hüseyin Yeşili ile konuşmak istiyoruz. Bilindiği üzere Şaban ayının ortasında geride bıraktık. Mübarek Ramazan ayına doğru ilerliyoruz. Bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini, oruç tutmanın sağlık ve sıhhat üzerindeki tesirleri ve etkileriyle ilgili sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konuyla ilgili Sayın Hüseyin Yeşil Hocamızın görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Kur'an-ı Kerim'de zaten Allahu Azimuşşan kelamında belirtmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Kutibe aleykumussiyam kama kutibe alellezine min qablikum. Leallekum tettequn. Bu oruç Allah emri olduğu için önce ibadettir. Baştaki konuşmalarımızda da arz ettik. Allahu Teala zaten emrettiği her olayın içerisinde insanın bedeni açısından, ve ruh yapısı açısından fayda vardır. Her işinde, her emrettiğinde, duasında, namaz emirlerinde, hac emirlerinde, zekat emirlerinde, hums emirlerinde, yani hepsinde insanın ruhuna faydası, mütala edilirken ruha fayda gözetlenirken aynı zamanda bedenine de faydası vardır. Yani insanlar bazen bir bakıyorsun kilolarından kurtulmak için rejim yapmak mecburiyetindedir. Diyetisyene gitmektedir. Bilmem doktorlara düşmektedir. Ameliyatlar yaptırmaktadır. Midesine kelepçe taktırmaktadır. Vesaire hareketlerle o almış olduğu artık diğer zamanlarda bol bol yediği, içtiği, bunda kilo yapmış, o aldığı kiloları atabilmek için belki yemesine harcadığı masraf kadar da bu kiloları vermeye harcıyor. Bazılarının canına mal oluyor. Medyada da takip ediyoruz. İnsanlar bu kiloyu verebilmek için, o kilolarından kurtulmak için türlü işlere başvururken canlarına kast ediyorlar. Bazıları kurtulamıyor. Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Birçoğu sakat kalıyor. Birçoğu artık dengesini kaybediyor gibi. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın hasreten Ramazan'da insanlara orucu emretmesinde ki hadise rejimdir diyemeyiz. Yani insan kilosundan kurtulsun ve kilolarını atsın diye aç bırakıldı diyemeyiz. Bunun esas felsefesi o değil. Allah'a kulluk. Allah'u, bu kullarım ne oranda, hangi derecede benim emrime uyuyor, benim emrimi yerine getiriyor, onun hesabı vardır burada. Yani kulluk noktasında. Allah emretmiştir. Böyle yapacaksın. Eğer kul Allah-u Teala'ya bağlı ise, Allah-u Teala'ya itaat etme noktasında istekli ise, bunu yerine getirir. Allah emretti diye. Ama Allah-u Teala'nın bu emirlerinde kulun hem ruhi hem maddi menfaati vardır. Arz ettiğim gibi bütün işlerde olduğu gibi. Ki Peygamberimizin başta bir buyruğu vardır ki oruç tutun ki sihat bulasınız. Peygamberimizin bu buyruğu bize çok şey anlatıyor. Yani bütün dertlerin zaten Peygamberimizin bir diğer buyruğuyla da bu konuya açıklık getirelim. Buyurmuştur ki bütün dertlerin kaynağı, merkezi midedir. Eğer mideye düzgün gıda, düzgün beslenme, onun alabileceği kadar, onun efendim kabul edebileceği kadar bir gıda gönderirseniz, fazlasını değil, yeteri kadar gönderirseniz sıhhatli kalırsınız. Nitekim bu bütün kitaplarımızda da mevcuttur. Yahudinin birisi Medine-tül Munevvere'de bir muayenehane açar. Hastalara bakmak için. Gel zaman, git zaman, böyle aradan aylar geçer, hiç kimse uğramaz buna. Bu adam zaten masraf koymuş, reklam yapmış, tanıtımını yapmış. Orada kendisi belli umutlarla gelmiş. Kimsenin gelip gitmediğini görünce sorar halka, der ki niye hiç gelmezsiniz benim muayenehaneme tedavi olmak için? Onlar der ki hasta olmadan niye gelelim ki biz? Çünkü biz hastalamayız. Adam merak eder. Der ki sırrı nedir bu hasta olmamanızın? Oradaki o Peygamberimizin emirlerini özümseyen insanlar, mümin insanlar der ki bizim Peygamberimizin emri vardır. Buyurmuştur ki fazla yemek yemeyin, sofralarınızdan doymadan kalkın. Eğer öyle yaparsanız sağlıklı kalırsınız. Biz de Peygamberimizin emirlerini dinlemişiz ve sağlıklı kalmışız. Senin kapına gelmek mecburiyetinde kendimizi hiç hissetmemişiz. Onun için biz bunların hepsini toparladığımızda Peygamberimizin oruç tutun ve sihat bulun sözü dikkate alındığında görülüyor ki insanın bedeni sağlığı üzerinde de oruç tutmanın çok faydaları vardır. Nitekim araştırmalar, ben burada onların bütününün detayını verip fazla zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı zamanı almak istemiyorum. Bütün hastalıklara çok diyelim ki sınıra yaklaşmış olan hastalar üzerinde artık onu iddia edemeyeceğim. Birçok hastalıklara Ramazan'da oruç tutmanın faydası vardır. Tedavisidir. İnsanoğlu o yüklenmenin, bedene işte abur cubur tabir ettiğimiz yemeklerin, yiyeceklerin, içeceklerin yüklenmesi sonucunda vücutta gelen arazların temizlenmesi sonucunda insanoğlu sağlığına kavuşur. Birçok hastalıkta ben Rus, yani Sovyetler Birliği döneminden bir kayıt görmüştüm. Elbette Sovyetler Birliği'nin içerisinde de Müslümanlar vardır. O Müslümanların varlığından dolayı bunlar aynı zamanda İslam'ı da incelemişlerdir. Hastanelerin birçoğunda hastalarına oruç tutmayı, oruçlu olmayı önermiştir doktorlar. Ki sağlığınıza böyle kavuşabilirsiniz. Nitekim şimdi demin de arz ettiğim gibi diyetisyenler, doktorlar, zayıflamayla alakalı ya da diğer hastalıklarla alakalı, mide hastalıkları, şeker hastalıkları, kolesterol sıkıntıları gibi meselelerde doktorların tavsiyesi aç kalmak, oruç tutmak. Yani zaten oruç tutmanın baş hareketi aç kalmaktır. Onun için İslam'ın bu önerilerinin içerisinde ki başta kulluk, bunun birinci sırasıdır. Kulluk etmek. Allah-u Teala'ya kulluk. Bunun felsefesini, neden ve niçinlerini anlasak da anlamasak da Allah-u Teala'nın emri var ise biz onu ya Rabbim sen bize emir verdin diye biz bu emri itaat ederek kabul edip yerine getiriyoruz. Bu zaten kulluğun adıdır. İrili ufaklı. Büyük olsun küçük olsun. Peygamberimizin böyle bir buyruğu da vardır Ebu Zer Gaffari'ye. Diyor ki Ebu Zer, ben o tercümesini yaptığım bir buyruğunda Peygamberimiz diyor ki Ebu Zer, iyi hareketin küçük olduğuna bakma. Onun küçüklüğü çok önemli değil. Kimin için yaptığına bak. Kimin rızası için bu hareketi gerçekleştirdiğine bak. Onun için günahın ve sevabın, yani iyi hareketin ve kötü hareketin İriliği, ufaklığı yoktur. Ondan dolayı kötü hareketlerden, düşüncelerden, sözlerden kaçınırken iyi hareketleri de yapmaya gayret etmeliyiz ki bunun temelinin, bütününün adı ibadettir. Nitekim Ramazan'ın 4. gününün duasında şöyle bir ifade vardır. Allahümme kavvini fihi li ikameti emrika. Ya Rabbim bu günde, yani bu Ramazan'da senin emirlerini yerine getirebilmek güç ve kudreti nasip et bana. Bu güç ve kudret o kulluğun zirveye çıkması, yani takva boyutuna ulaşması. Ki devamında da diyor ve azıkni fihi helavete zikrika, seni anmanın, seni zikretmenin lezzetini, tadını tattır bana. Onun için biz bu işlerin birinci adımı, birinci hareket noktası ibadettir bütün işlerde.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile konuştuk. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmanın sağlık ve sıhhat üzerindeki etkiler konusuyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirdik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsley.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Esvan 1402, Hicri Kameri 17 Şaban 1445 ve Miladi 27 Şubat 2024 Salı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Esvan 1365'te İran İslam Cumhuriyeti'nin önde gelen komutanlarından Hüseyin Harrazi, Irak'ın İran'a dayattığı zorunlu 8 yıllık savaşta şehit düştü. Şehit Harrazi, İslam İnkılabı devriminden bir yıl sonra Türkmen Sahra ve Gonbad'de inkılap karşıtı terör örgütlerinin komplolarıyla o bölgeye gönderildi. Şehit Harrazi, savaşın başlaması ve Horamşehir'in düşmesiyle birlikte Huzestan'a gönderildi ve Hatşir bölgesinde gönüllü halk güçlerinin mütecaviz Bağız rejimi güçlerine karşı komutanlığını üstlendi. Nihayet Şehit Harrazi Hicri Şemsi 8 Esvan 1365'te Kerbela 5 adlı büyük operasyon sırasında şehit düştü. Saminül E'imme, Fethül Mubin, Beytül Mukaddes, Hayber, Bedir, Velfacr 8, Kerbela 4 ve 5 operasyonları bu cesur İslam askerinin sergilediği fedakarlıkların örneği sayılmaktadır. Şehit Harrazi, Hayber operasyonunda sağ kolunu vatanını savunma yolunda takdim etti. Sonunda İslam muhafızları cesur generali Şehit Hüseyin Harrazi, 8 Esvan 1365'te 5. Kerbela operasyonunda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 14. tümenin komutanı iken şehit edildi. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Esvan 1394'te İranlı ünlü sinema ve televizyon yönetmeni Faracullah Salahşur vefat etti. Hicri Şemsi 1331'de İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Faracullah Salahşur, Eyüp Peygamber ve Yusuf Peygamber adlı tarihi ve dini televizyon dizilerinin yönetmenliğini yaptı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Esvan 1364'te İran'ın ünlü müzik üstadı Gulam Hüseyin Banan uzun süre katlandığı hastalığın ardından vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da dünyaya gelen Banan'ın müzikteki yeteneği gençlik çağında ortaya çıktı ve babasının nezdinde müziği öğrendi. Üstad Banan Hicri Şemsi 1321'de İran Radyosu'nda şarkıcılığa başladı ve İran'da Milli Müzik Encümeni'nin kurulmasının ardından bu encümende ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Banan sadece İran'ın geleneksel ve klasik müziği ve şarkı söylemesinde usta olmanın yanı sıra aynı zamanda İran'ın yeni şarkıları ve modern müziği üzerinde de üstad biriydi. Banan'ın İran Radyosu ile yaptığı işbirliğin sonucu olarak 450'ye yakın şarkı ortaya çıktı ve bu şarkılar diğer değerli eserleri gibi İran müziği alanında da geriye kalmıştır. Üç yıl önce bugün 27 Şubat 2011'de Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan 84 yaşında vefat etti. 1987 yılında siyasi faaliyetlerden dışlanma döneminin sona ermesinin ardından Necmettin Erbakan İslamcı Parti Refah'ın başına geçti ve bu partinin 1996 yılında parlamentoda nispi çoğunluğu kazanmasının ardından Erbakan başbakan oldu. Türkiye'nin laik hükümet sistemindeki ilk İslamcı başbakandı ve Türk ordusu, Siyonist rejim ve Amerika için dayanılmazdı.
Özellikle Türkiye'nin İslam dünyasıyla ilişkilerini genişletti ve Ankara'nın Tel Aviv'le yakın ilişkileri yeniden ele aldı. Bu nedenle Türk ordusu İslamcı bir başbakana 10 aydan fazla süre tahammül göstermedi ve Erbakan'ın düşmesine sebep oldu. Refah Partisi kapatıldı ve Erbakan'a 5 yıl siyasi faaliyet yasağı cezası verildi. Türkiye'de İslamcılığın babası olarak anılan Necmettin Erbakan'a ölümünün ardından görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basını öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
TÜSİAD baş ekonomisti Altınsaç böyle uyardı. Enflasyonda kontrolü kaybettik.
Yeni Asya.
Seçim sonrası zamlar geliyor.
Star.
Soykırımcı İsrail Gazze'de yerleşim yerine vurdu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 25 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Kim Kimi Kıskanır başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'yi idare edenlerin son zamanlarda unutmuş görünselerde çok tekrarladığı bir bilgi vardı. Buna göre Avrupa ve hatta bütün dünya bizi kıskanıyordu. Avrupa ve Amerika'da ya da başka ülkelerde market rafları boşken bizde raflar doluydu. Hatta Amerika'da binlerce evsiz sokaklarda yatıyor, dolayısıyla da bizi kıskanıyordu. Peki Türkiye ve dünya gerçeği böyle miydi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şu yeni habere bakalım. Avro bölgesindeki tüketici fiyat endeksi TÜFE Ocak 2024 ayında yıllık bazda %2,8 seviyesinde belirlendi. Verilere göre Avrupa bölgesinde Aralık'ta %2,9 olan yıllık enflasyon Ocak'ta %2,8'e indi. TÜFE Ocak'ta aylık bazda %0,4 düştü. Piyasa beklentileri Ocak'ta Avro bölgesinde yıllık enflasyonun %2,8, aylık %-0,4 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Avrupa Birliği'nde de Aralık'ta %3,4 olan yıllık enflasyon Ocak'ta %3,1'e geriledi. Avrupa Birliği'nde TÜFE Ocak'ta aylık bazda ise %0,2 düştü. Avrupa Birliği uyumlu verilere göre enflasyon Ocak'ta Romanya'da %7,3, Estonya'da %5, Hırvatistan'da %4,8, Polonya'da %4,5, Slovakya'da %4,4, Avusturya'da %4,3, Bulgaristan'da %4, Macaristan ve Malta'da %3,7, İspanya'da %3,5 ve İsveç'te %3,4 olarak belirlendi. Peki ülkemizde durum nasıl? İşte ilgili haber. Türkiye'de enflasyon Ocak'ta 2024 yılında aylık bazda %6,7 artarken yıllık bazda %64,86 oldu. Tüketici fiyat endeksi Ocak'ta aylık bazda %6,7, yurt içi üretici fiyat endeksi %4,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %64,86, yurt içi üretici fiyatlarında %44,2 olarak gerçekleşti. Bütün başka bilgiler ve kıyaslamalar unutulsa bile bu rakamlar kimin kimi kıskanması gerektiğini göstermiyor mu? Gerçek tablo bu durumdayken milleti yanıltanlara ne demeli? Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin yıllık enflasyonu Türkiye'de aylık enflasyondan bile düşük olduğuna göre Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ya da dünyanın başka ülkelerinde yaşayanların bizi kıskanması mümkün olabilir mi? Ya da şöyle soralım, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler enflasyonu dizginleyebildiğine göre aynı işi Türkiye'yi idare edenler niçin yapamıyor ya da yapmıyor? Milleti yüksek enflasyon altında inim inim illetenlerin buna ilave olarak bir de yanıltmasına itiraz etmek gerekmiyor mu? Ortada bir kıskanma ve kıskanan var ama bunun başkaları olmadığı çok belli. İdarecilere bir defa daha seslenelim. Ne edip edin, milleti yanıltarak iş görmeyi bırakın.
İbrahim Kiraz 25 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "Bizim seçkinlerimiz var mı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Biliyorsunuz, aristokrasi seçkinlerin, elitlerin yönetimi demek. Tam sözlük anlamı en iyilerin yönetimi. Sanılanın aksine devletin filozoflar tarafından yönetilmesinin en iyi idare şekli olduğunu savunan Aristo'nun adından gelmiyor kavram. Aristokrat sözü sonradan toprak zengini soylular sınıfının adı haline gelmiş. Onlar da toplumun seçkinleri tabii. Miras yoluyla edinilmiş bir seçkinlik bu. Babadan oğula geçen diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir de bugünkü demokratik toplumlardaki seçkinler var. Bugünkü demokratik toplumların seçkinleri o eski aristokratlardan biraz daha farklı bir zümre, hatta epeyce farklı. Asaletleri tevarüs edilen cinsten değil en başta. İkincisi, toplumun bugününe veya geleceğine ilişkin karar alma süreçlerinde son sözü söyleme yetkisine sahip kişiler değil bunlar. Daha ziyade yön verme, yol gösterme, tercih önerme işlevine sahipler. Yine de bu seçkinlerin de toplumun gidişatı üzerinde etkileri çok az. Özellikle kritik anlarda kimseden korkup çekinmeden, kişisel çıkarını düşünmeden öne çıkıp kalabalıklara yol göstermek hayati bir rol ve bu rolü oynamak toplumun seçkinlerinin görevidir. Peki bugünkü toplumun seçkinleri kim? Nasıl tespit edeceğiz? Seçkini seçkin olmayandan hangi kriterle ayırt edeceğiz? İşte bütün mesele bu. Teorik olarak öncelikle aydınlar, yani bilginler, sanatçılar, düşünürler vesaire seçkindir. Çünkü toplum içindeki konumları ve değerleri kendilerinin eseridir. Başkaları tarafından verilmiş değildir. Buna mukabil vali, general, büyükelçi vesaire gücünü ve önemini makamından alır. Kullandığı güç kendine ait değildir. Siyasetçi de bu anlamda seçkindir. Bulunduğu yere halkın tasvibini alarak gelmiştir. Atanmamıştır. Daha doğrusu teorik olarak böyledir. Gel gelelim bizdeki seçkinlerin aslında ne kadar seçkin olduğu konusu teoriye pek uygun değildir. Söz gelimi bizim siyasetçilerimiz çoğunlukla lider tarafından atanmıştır. Halkın desteğini arkasına alarak oraya gelmemiştir. Gücünü kendisini atayandan alır. Ne yazık ki tırnak içinde sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, sözüm ona kanaat önderleri, kerameti iktidardan menkul gazeteciler, köşe yazarları ya da benzer durumdadır. Bu zümreler içinde bağımsız ve hür kabul edebileceğimiz örnekler ancak küçük bir azınlık oluşturmaktadır.
Tahran Radyosu.
Cafer Keklikçi 25 Şubat tarihli Milli Gazete'de vaat edilmiş koltuk başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma Türkiye'nin sessiz kalması neyle ve nasıl açıklanabilir? Vaat edilmiş koltuklardan mı kaynaklanıyor yoksa daha derinlerde mi bir şey var? Doğru düzgün bir resmi tepki verilmemesi düşündürücü değil mi? Resmi tepki verilmediği gibi hani meydanlarda ya da kürsülerde "Ey İsrail!" diye başlayan, "Ya masanda gürle tepkisi bile yok" diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Bu tepkisizlik acaba Türkiye yönetenlerin geçmişte İsrail'e veya Amerika'ya verdiği sözden mi, dahası yazılı teminattan mı? Kapılar ardında ne konuşuldu, ne imzalandı acaba? Kuşkulu bir tepkisizlik değil mi bu? Türkiye'de farklı halk kesimleri kendince tepki gösterirken yönetimden herhangi bir tepki gösterilmemesi nasıl bir bağlayıcılıkla bağlı olduklarını düşündürmüyor mu? Soykırım engellerse Türkiye engeller düşüncesi ağır basarken Türkiye'nin sessiz soluğu çıkmaması yöneticilerin vaat edilmiş koltuk sevdasından daha öte gibi geliyor. O koltukta oturacaksan İsrail'e dost olacaksın şeklinde imza mı attırıldı acaba? Attığın imzanın hilafına bir şey yaparsan koltuktan olmakla kalmaz, ülkenden de olursun mu denildi? Nedir bu belirsizlik, bu sessizlik? Gerçekten Türkiye'nin tepkisizliği şaşırtıcı değil mi? Hani ordu gönderecek cesaretin yok da bir esip gürleme cesaretin de mi yok diyesi geliyor insanın. Elbette esip gürleme çözüm değil. Avrupa ülkeleri bile tepki gösterirken hatta önceden İsrail'i destekleyen ama soykırım yaptıktan sonra karşı gelen Avrupa ülkeleri bile varken Rusya'dan Çin'e kadar hepsi İsrail'e tepki gösterirken ülke yöneticilerimiz neden tepkisiz? Nasıl bir bağlayıcılıkla bağladı da Türkiye yönetenler seslerini çıkarmıyorlar? Ne olabilir bu? Yoksa baştan beri Türkiye'deki sürekli iktidarı belirleyen Amerika ve İsrail miydi? Her seçimde aynı parti ve kişinin kazanması yeterince kuşkulu zaten. Her seçimde aynı sonuç çıkmasının bedeli bu sessizliğin gerekçesi miydi yoksa? Halkı Müslüman ülkeler işgal edilirken, parçalanırken Türkiye'ye dokunulmamasının bedeli o ülkelerin işgaline, Müslüman katliamına ses çıkarmamak mı? Bu ne menemen bir tepkisizlik böyle? Müslümanlar soykırıma uğrarken hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak nasıl bir söz vermişliğin bedelidir?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsley yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası açısından seçimler. İnsanların kendi kaderini seçme ve belirleme hakkı, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda kabul edilen en temel ilkelerden biridir.
Bu konuyu dikkate alarak ve yaklaşan seçimler nedeniyle sizler için özel bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
İnsan hakları, ülkelerin anayasalarında vurgulanan siyasal sistemlerin eksen konularından biridir. Dünyanın farklı ülkeleri, insan hakları konusunu anayasalarının en önemli gündem maddeleri ve en belirgin bölümüne yerleştirmeye çalışıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. bölümü de halkın haklarıyla ilgilidir. Bu bölümde insanların hakları ve sosyal özgürlüklerinin türleri ve sınırları belirtilmiştir. İran Anayasası'nın 3. bölümünde bahsedilen en önemli hak ve özgürlükleri gözden geçiriyoruz.
Tüm insanların kanun önünde eşitlik hakkı, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun tüm insanların eşit haklara sahip olma hakkı, kadın ve erkeklerin hukuk tarafından eşit korunması ve her ikisinin de İslami standartlara uygun olarak tüm insani, siyasi, ekonomik ve kültürel haklardan yararlanması, insanların onur, yaşam, mülkiyet, hukuk, barınma ve iş açısından güvenliğinin korunması hakkı, gözetime karşı dokunulmazlık hakkı, güvenlikten yararlanma ve hukuki dokunulmazlık, beraat, işkence yasağı, hakaret ve saldırı yasağı hakkı, İslam'ın öngördüğü sınırlar dahilinde ifade, kalem ve basın özgürlüğü hakkı, grup özgürlüklerinden yararlanma hakkı, partilerin, toplulukların, siyasi ve ticari derneklerin, İslami derneklerin kurulması ve yürüyüşler hakkı, düşünce ve inanç özgürlüğü hakkı ve engizisyon yasağı, çalışma ve istihdam özgürlüğü, sosyal güvenlikten yararlanma hakkı, parasız eğitim hakkı, ihtiyaca göre barınma hakkı, ikamet yerini seçme hakkı, dava açma ve yetkili mahkemelerde başvurma hakkı ve avukat seçme hakkı.
Demokratik toplumların tüm anayasaları gibi hükümetlerin siyasi gücünün siyasi ilkelerini, yapısını, hiyerarşisini, konumunu ve sınırlarını belirleyen ve ülke vatandaşlarının haklarını belirleyen ve güvence altına alan İran Anayasası, insanların seçme ve kararlarını belirleme hakları konusunda özel bir bakış açısına sahiptir. Kişinin kaderini seçme ve belirleme hakkı, dünyada ve İran Anayasası'nda kabul edilen en temel insan hakları ilkelerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda kişinin seçme ve kaderini belirleme hakkına ciddi önem verilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 6. maddesine göre ülke işlerinin kamuoyu tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Maddede şöyle okuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nde ülke işlerinin seçimler yoluyla Cumhurbaşkanı, Milli Şura temsilcilerinin seçimi, şuraların üyeleri ve benzer heyetlerin üyeleri veya anayasanın diğer maddelerinde belirtilen hususlar halk oyu yolu ile genel oya dayanılarak yürütülmesi gerekir.
Tahran Radyosu.
İran'daki seçim sistemine göre İran İslam Cumhuriyeti nizamında lider ve cumhurbaşkanı dahil olmak üzere iki resmi yetkili ve kilit görevli sırasıyla İran halkının dolaylı ve doğrudan oylarıyla seçilmektedir. Liderlik Uzmanları Meclisi İran'daki bir diğer etkili ve karar alma kurumudur ve üyeleri halkın doğrudan oyu ile 8 yıllığına seçilir. Bu meclis, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'na göre lideri seçmek, lideri görevden almak ve denetlemekle sorumludur. İran Anayasası'nın 107. maddesine göre liderin atanması ülkenin uzmanlarının sorumluluğundadır.
Bu madde uyarınca anayasanın 5. ve 109. maddelerindeki şartlara sahip olan tüm fakihleri inceleyip haklarında danışarak, İçlerinden hüküm ve içtihat meseleleri veya sosyal siyasi konularda bilgi sahibi olan veya anayasasının 109. maddesinde belirtilen niteliklerde halk tarafından kabul gören veya özel bir öneme sahip olan kimseyi lider olarak seçerler. Anayasanın 111. maddesine göre Uzmanlar Meclisi Hobrega'nın görevlerinden biri de liderlik koşullarının devamını izlemektir. Bu nedenle Hobregan Meclisi, lideri ve işleri yönetme biçimini sürekli olarak izleme görevi vardır. İran Anayasası'na göre lider kendisine verilen görevleri yerine getiremediğinde veya liderliği sürdürme şartlarından birini kaybettiğinde Uzmanlar Meclisi Hobrega'n onu görevden alıyor.
Ülke işlerinin halk tarafından İran Anayasası'na göre yönetilmesinin bir başka tezahürü de İslami Şura Meclisi'nin kurulmasıdır. İslami Şura Meclisi, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda tanımlanan üç güçten biridir ve mevzuatın ana direğidir. Bu parlamentonun temsilcileri halkın doğrudan oyu ile 4 yıllığına seçilir. Ülke işlerinin idaresinde halkın rol ve konumu dikkate alındığında anayasanın 69. maddesine göre İslami Şura Meclisi'nin oturumları kamuya açık olması gerekmektedir. Ve oturumun tam raporu radyo ve resmi gazete aracılığıyla kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yayınlanmalıdır.
Acil ve olağanüstü durumlarda ülke güvenliğinin gerektirmesi halinde Cumhurbaşkanının veya bakanlardan birinin veya 10 temsilcinin talebi üzerine mecliste kapalı oturum düzenlenir. Kamuya açık olmayan oturumların onayları, Koruma Konseyi'nin de hazır bulunduğu toplam temsilci sayısının 3/4 tarafından onaylanması halinde geçerlidir. İran Anayasası'nın 69. maddesi aslında seçimler yoluyla ülke işlerinin idaresinde halkın konumunu koruyor ve madde içeriğine göre milletin parlamentonun müzakere ve onaylarına ilişkin tüm hususlardan ve ayrıntılardan haberdar olması gerekir.
Cumhurbaşkanı tarafından kabineye katılmak üzere önerilen bakanların niteliklerinin onaylanması veya görevden alınması da İslam Konseyi'nin diğer yetkileri arasında bulunmaktadır. Bu da kurumun ülke meseleleri üzerindeki derin etkisini gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 86. maddesi uyarınca meclisteki temsilciler, ödevlerini yerine getirirken görüş ve oy açıklamada tamamen serbesttirler ve mecliste açıkladıkları görüşler veya temsilcilik ödevlerini yerine getirmeleri için verdikleri oylar sebebiyle kovuşturulamaz ve tutuklanamazlar. Bu ilke İran'da milletvekilinin halkın haklarını ve ulusal çıkarlarını savunmakta tamamen özgür olduğunu ve kendisine hiçbir yargısal kısıtlama getirilemeyeceği, başka bir ifade ile yasal dokunulmazlığına sahip olduğunu göstermektedir.
Çok yakın bir geçmişte İslam devriminin zaferinin 45. yıl dönümünü milyonlarca devrimci halkının katılımıyla kutlayan İran, yeni seçimlere hazırlanıyor. İslami Şura Meclisi'nin 12. dönemi ve Liderlik Uzmanlar Meclisi Hobrega'nın 6. dönem seçimleri, İran genelinde Hicri Şemsi 11 Esven tarihinde eş zamanlı yapılması planlanıyor. İran halkının bu yıl 22 Behman Zafer Yürüyüşü'ndeki etkileyici ve görkemli katılımı, düşmanların baskı ve yaptırımlarına rağmen İran halkının İslam devrimi ilke ve ideallerinin arkasında durduğunu gösteriyor. İran'ın bilgili ve basiretli halkı, İslami Şura Meclisi ve Liderlik Uzmanlar Meclisi Khobregan'ın seçim gününde ülke için parlak bir gelecek armağan etmek üzere kendi kaderlerini belirleme hakkını kullanacaktır.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nda seçimlerin önemini ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programlarımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Engin Polat isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Geçen zaman insanları çoğu zaman yalnızlaştırıyor. Çünkü çok katlı binalarda yüzlerce aile yaşıyor, aynı binada yıllarca yan yana yaşadıkları halde birbirlerinin ismini bilmeyen komşular olabiliyor. Kısacası insanların birbirinin üstüne yığılması artık medeniyetin bir gereği olarak kabul ediliyor. Halbuki insan sosyal bir varlık olarak tarif edilir. Sosyallik yan yana yaşamayı, hayatın ortaklaşa göğüslenmesini gerekli kılarken, aynı şehirde yaşayan anne ve babalar ile evlatlar birbirlerini özel günlerin dışında görmüyor, göremiyorlar. Buna bir de nüfusun giderek yaşlandığı eklenince, gençliklerinde birbirlerine daha yakın bir hayat sürerlerken, yaşlandıkça kopuşlar ve ayrışma devreye giriyor. Böyle olunca da insanlar ölümü çoğu zaman tek başlarına karşılıyor ve yanlarında sevdikleri bulunmadan bu dünyayı terk ediyorlar.
Engin Bey, günümüzün toplumunun, yani birçok toplumun büyük bir soruna değiniyor. Evet, değiniyor. Aile bağları, komşuluk bağları. Ne yazık ki
çok günümüz, güzel de anlatmış.
Evet, evet Engin Bey, büyük bir sorunu birçok aile ve birçok toplum bunu yaşıyor. Şöyle devam ediyor Engin Bey. Kısacası aile fertleri arasındaki ilişkide olması gereken bir yakınlık söz konusu olamıyor. Kısacası medeni toplumlarda sadece yalnız yaşayanların sayısı artmıyor. Toplumunun temelini oluşturan aile olmanın da şartları giderek yok oluyor. Aile olmanın şartları yok olunca ailenin anlamı kalmıyor. Ailenin dağıldığı bir toplumda da ister istemez toplum ailelerden değil yalnız insanlardan oluşuyor. Bu durumu oturup sorgulamak istediğimizde halimizin hiç insani olmadığını, toplumların imamesi kopmuş tesbih tanelerinden oluştuğunu görmek zor olmasa gerek. Bunun için diyorum ki, eğer insanların yaşlılıklarında tek başlarına ölümü beklemelerin medenilik ise ben böyle bir medeniyete ve medeniliği taraftar değilim. Çünkü medeni dünyanın insanları sözünü etmeye çalıştığım yalnızlığı öylesine yaşıyor ki, bu yalnızlıktan kurtulabilmek için evlerinde kedi, köpek besliyor, yalnızlıklarını onlarla paylaşmaya çalışıyorlar. Hemen belirteyim ki gelinen bu noktadan geriye dönmek, bundan 60-70 yıl önceki toplum yapısını geri getirmenin mümkün olmadığını biliyorum. Ancak gelinen noktanın da insanlığa medeniyet ve çağdaşlık olarak sunulmaması, bunun yerine çok katlı gökdelenlerde birbirini tanımadan yaşamak yerine her binada bir ya da iki ailenin birbirlerini bilerek tanıyarak yaşamalarını, kısacası insanların yaşlılıklarında yalnızlığa terk edilmemesi, tek başlarına ölümü beklemekten kurtulmaları, kurtarılması gerektiği üzerinde kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Engin Polat Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Mektuplarının devamını diliyoruz.
İnci Dursun isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İlkokul 5. sınıflara derse girdiğim bir gün öğrencilerime şöyle sordum. Çocuklar, ileride yurt dışına kimler gitmek istiyor? 14 kişilik sınıftan tam 11 kişi yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Bu çocuklar sadece 11 yaşındaydılar. Düşünebiliyor musunuz? 11 yaşındaki 14 çocuğun 11 tanesi bırakın ilerisini, fırsatını bulduğu anda yurt dışına gitmek istediğini söylediler. Bu kadar ciddi bir oranla karşılaşınca herhalde sorumun ciddiyetini anlamadılar diye düşündüm. Konuyu biraz daha açtım. Bakın çocuklar, yurt dışına kalıcı olarak gitmekten bahsediyorum. Anne babanızı, ailenizi, arkadaşlarınızı artık fazla göremeyeceksiniz. Kendi doğup büyüdüğünüz ülkenizden tanımadığınız başka bir ülkeye, tanımadığınız başka insanların arasına gideceksiniz. Yine de emin misiniz gitmek istediğinizden? Çocukların verdiği cevaplardan gerçekten de bilinçli olarak konuştuklarını anlamıştım. Bu durumda bu kez gitme nedenlerini sordum. Büyük çoğunluğu ekonomik sebeplerden bahsetti. Maalesef daha 11 yaşındaki bu çocuklar ülkenin gelecekte kendilerini ekonomik anlamda yeterli geleceğine inanmıyorlardı. Emeklerinin karşılığını alacaklarını düşünmüyorlardı.
İnci Hanım da...
Daha önce hiç kimsenin bahsetmediği bir konuya değinmiştir.
Bahsetmediği veya hatta düşünmek bile istemediği bir konu. Gerçi bunu yaşıyoruz. Çünkü insanların geleceklerinden emin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyorlar. Bu maalesef artık vatan kavramının, ana toprağın kavramının yok olduğu ve insanların hadi ben kendim hiç gelecek çocuklarımın geleceğini düşünerekten buradan gitmek istiyorum. Bu bir beyin göçü ve bu artık facia boyutuna gelmiş durumda maalesef.
Artık sanki bir bilinçaltı bir şekilde insanların beyinlerine yerleşmiş
tabii
sanki.
Ki.
Yani, yurt dışına çıkmak.
Yani insanlar düşünüyor, bu ülke, bu toprak benim geleceğimi, çocuğumun geleceğini ne verebilir? Bir sonuca varmayınca o zaman bir gelecek vaat eden bir yere gideyim diye düşünüyor.
Daha ve bu 11 maalesef, yaşındaki çocuklar.
İşte maalesef bu yaşa kadar inmiş bu düşünce.
Çok yani.
Ne yazık ki. İnci Hanım'ın mektubuna isterseniz ben devam edeyim. Şöyle diyor, konu sadece ekonomik de değildir. İnanın daha 11 yaşındaki çocukların konuşmalarını dinlerken ne kadar farkındalıklarının yüksek olduğunu şaşkınlıkla anlamıştım. Mesela bir kısmı konunun sadece ekonomik olmadığını, huzurlu ve mutlu bir ülkede yaşamak istediklerini, özellikle kanunlara herkesin uyduğu toplumsal düzenin bozulmadığı bir ülke hayal ettiklerini söylediler. Tabii ki her akşam haberlerde en basit sebepten işlenen cinayetleri, sonra bu suçluların ciddi cezalar almadığı, hatta doğru düzgün ceza bile almadığını gören çocuklar, ister istemez kendilerini huzur ve güvende hissedecekleri bir geleceğin hayalini kuruyorlardı. Zaten birçoğu ülkelerin refah düzeyini, verilen maaşları ve yaşam koşullarını bile araştırmışlar. Ülke ülke şuraya gitsem bu kadar kazanırım, buraya gitsem bu kadar kazanırım diyorlar. İnsan tabii ki ülkesinin geleceği adına dehşete düşüyor duydukları karşısında. Daha 5. sınıfta giden çocukların bu kadar bilinçli ve anlamlı bir şekilde yurt dışına ve üstelik kalıcı bir şekilde gitmek istemesi geleceğimiz adına en büyük tehlike. Giden çocuklarımız değil, kaçan gençlerimiz değil. Ülkenin geleceği gidiyor aslında. Doktorumuz, öğretmenimiz, mühendisimiz, yazılımcımız gidiyor. İnci Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz ve umarız bizi tekrar mektuplarıyla sevindirir.
Necati Yılmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Vatandaş, emekli 10 bin lira ile çarşı pazara çıkamazken Türk astronotu Alper Gezer Avcı 55 milyon dolara Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı ve şu haberler pompalandı. Gurur duy Türkiye, astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın Ay Yıldızlı bayrağımızı taşıyacağı uzay görevini başarıyla icra ederek sağ salim aramıza dönmesini temenni ediyoruz falan filan. 55 milyon doları havaya atıp ve bazı yandaşları hayalen havalandırmanın nesiyle gurur duyuyorsunuz? Niye emekli maaşlarının açıklandığı şikayetlerin ayyuka çıktığı bir dönemde kamuoyu dişini sık ey vatandaş, ey emekli, bak uzaya çıkıyoruz sloganlarıyla avutulmak istendi.
Evet, Necati Bey de güzel bir konuya değmiş. Yani insanların aç, insanların hastaneye gidecek parası olmayınca bir bu kadar paranın başka bir yere harcaması, gereksiz bir yere bence harcaması israftan başka bir şey değildir. Necati Bey şöyle devam ediyor mektubuna. Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, iktidar yanlısı besleme sözüm ona ilim, bilim adamları, ilahiyatçılar, fikir ehli, gazeteciler, yazarlar yıllarca bu toplumu değişik yalan, hayal, mübalağalarla oyalıyor, boyalıyor. 22 senede enflasyon %120'lere, faizlerin %42'lere, mazotun 40, dövizin 3 liradan 30 küsür liraya fırlayıp ekonominin çökmesi sebebi işte bunlardır.
Yine de arkadaşımız Necati Yılmaz hani Alper Gezer Avcı'nın uzaya gittiğinden bahsetti ya.
Evet. Bu bir örnektir. Biraz
da bu bak biraz da başka bir bakış açısından baksak aslında gençler için bir umut ışığı olabilir bu karmaşıklıkta.
Tabii ki yani. Ama kaç tane çocuk, kaç tane gencimize bu bir umut ışığı olabilir? Evet, reklamlarını
ama
izliyoruz.
Ama kaç tane astronot gitti ki bu?
Veya şey, kaç tane olarak bundan sonra kaç tane gidebilir? Yani tamam bu bir umut ama toplumun geneline bakmak gerekiyor bence. Yani diyelim ki bu süreç devam eder ve Türkiye veya herhangi bir ülke yılda bir tane uzaya insan göndersin. Ama bu toplumun hepsine hitap etmiyor ki, toplumun hepsinin büyük çoğunluğunun sorununu çözmüyor ki.
Ama sonra işte bu toplum ve halk hani diyorsunuz ki şikayetli, daha sonra diyor Amerika, Rusya, Çin falan. Uzaya astronot gönderir. Biz neden gönderemiyoruz?
İyi de,
sonra
biz
başka
önce,
türlü
biz önce akşam yemeğimizi gece komşumuzun aç olan komşumuzun yemeğini sağlayalım. Besleyelim
o
onu.
O da o yani hükümet sonra. Görevi.
Neyse Necati Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsude yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsude Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda İhsan Koç, Mehmet Şirin ve Yasemin Tekin adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Dışişleri Bakanı, Siyonist rejim tüm dünya için en somut tehlikelidir açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze şeridindeki Siyonist rejimin soykırımı konusunda eylemsizliği yüzyılın diplomatik felaketi olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Cenevre'deki diplomatik faaliyetlerinin devamında Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Siyonist rejim savaş uçakları Gazze şeridinin muhtelif bölgelerini bombaladı. Katar'ın El Cezire kanalı bu sabah ırkçı İsrail'in 400 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini bildirdi. Filistin Özerk Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas, pazartesi gecesi Başbakan Muhammed Eşriye başkanlığındaki Filistin Özerk Teşkilatı'nın istifasını kabul etti. Suriye Başbakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat anlaşmalarının uygulanmasına vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, bu kuvvete ait helikopterlerin savaşa hazır olma durumunun dünya standartlarından %7 daha yüksek olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek kongre gerekse senato, bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmelerde daha çok şu anda F-16'larla ne gibi adımlar atarız, bunları konuştuk açıklamasında bulundu. Peskov, Amerikan Abrams tanklarını ateşe vereceğiz açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. İslami Projatontro İran'ın bir